Güzel. Bugün eski antlaşmaya bakmak istiyoruz. Antlaşma mı dedim? Biz kutsal kitabı baktığımızda iki parça görüyoruz. Eski ve yeni antlaşma. Bazı kardeşler, kim kutsal kitabı daha derin bilmezse, o sanacak antlaşma bir kitaptır. Sanki Allah bize iki tane kitap göndermiş. Bir tane İsa'dan önce, bir tane İsa'dan sonra. Ama bu söz bambaşka. Antlaşma başka bir şey kastediyor. İki taraf, iki kişi arasında bir sözleşme, birbirlerine söz vermektir. Antlaşma budur. Antlaşma İsrail tarihinde çok önemli bir yer alıyor. Çünkü Allah kendini bağladı bir halka, İsrail'e. Ve onunla bir antlaşma yaptı. Şimdi Müslümanlıktan gelen kişiler için bu düşünce yabancı. Anlamıyorlar. Allah sanki her bir insana tek tek bakıyor. Bu kadar. Ama kutsal kitapta başka görüyoruz. Allah kendini bir halka bağladı. Kesin bir bağlantı oluştu. Ve bunu anlamak için, bu nasıl oldu? İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra Sina Dağı'nda o gerçekleşti. Çıkış 24'te ayet 1'den 8'e kadar bunu okuyoruz. Rab Musa'ya dedi, sen Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerden 70 kişi bana gelin, bana uzaktan tapın. Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmasınlar. Halk seninle Balkan'a çıkmasın. 70 kişi, Musa, onun ağası Harun ve onun iki oğlu Nadav ve Avihu diyor. Ve İsrail halkının öne gelenler 70 kişi uzaktan bakacaklar. Ama sadece Musa yaklaşacak, Allah'ın huzuruna girecek. Musa gidip Rabbin bütün buyruklarını ve sıralarını halka anlattı. Döndüğünde Rab Musa ile ne konuştu? Bütün halka şartları anlattı. Herkes bir ağızdan Rabbin her söylediğini yapacağız diye karşılık verdi. Musa Rabbin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir kurban yeri yaptı. Taşlardan bir yer yaptı, nerede kurban kesilsin. İsrail'in 12 cinsini gösteren taştan 12 direk dikti. Direk. Sonra İsrail'i gençleri gönderdi. Onlar da Rab'be yakmalık kurbanları sundular. Barışma kurbanları olarak öküzler kestiler. 12 tane öküz. İşte biliyor musunuz ne kadar kan vardı? Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu. Öbür yarısını kurban yerinin üzerine döktü. Leğenlerle kan dökmek var. Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk Rabbin her söylediğini yapacağız, onu dinleyeceğiz dedi. Karşılık verdiler, söz verdiler. Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti. Ve bütün bu sözlere göre Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur dedi. Bunu İsa söylemedi Rabbin sofrasında. Bunu Musa 1400 sene daha önce söyledi. Hani litrelerce kan döktü. Nasıl bir olay? Çok ciddi bir şey. Bunu anlıyoruz. Ve şimdi bu düşünceye daha fazla böyle yakından bakmak istiyoruz. En birinci, Rab kendi halkıyla bir antlaşma yapıyor. Kendi halkıyla bir antlaşma. Şimdi antlaşma ve anlaşma arasında çok büyük fark var. Bir tane buk var, bir tane harf T. Anlaşma ve antlaşma çok fark ediyor. Ne gibi? Anlaşma dersen iki kişi anlaşıyoruz, yarın saat 5'te buluşacağız. Anlaşıyoruz, birlikte bir işe gireceğiz. Anlaşıyoruz, birlikte bir tatile gireceğiz. Bu insanların arasında o kadar ciddi bir şey değil. Yapsan da yapmazsan da o kadar fark etmiyor. Ama antlaşma dediğin zaman işin içinde ant var. Ant ne demek? Yemin ediyorsun. Yemin. Vallahi billahi. Ya daha büyük. Sadece bir laf değil. Yemin aslında nedir? Kutsal bir söz veriyorsun. Ve korkuyorsun. Sen bu sözü yerine getirmezsen iş değişiyor. Anlaşıyoruz, anlaşma yapıyoruz. Bozulursa da problem değil. Ama antlaşma yaptın mı iş bambaşka. Ve değil bugünkü hani sözleşmeler, dogovalar gibi. Onlarını yerine getirmezsen en fazla ne olacak? En fazla mahpusa da alacaksın. En büyük ceza bu. Ama İsrail halkı ve başka eski zamanlarda böyle bir antlaşma ortada varken ve o zaman bunu yapmazsan ne oluyor? Ölüm var. Çok ciddi bir şey. Bu da oyuncak yok. İkinci bir şey, Allah yemin ediyor, yapacak. Bak başkadır, şimdi Rab insanlara bir takım buyruklar versin. Bunu yapacaksınız. Ve kim yapmazsa artık ona ceza var. Bu başka. Çünkü bu sadece antlaşmanın bir tarafı, halk. Ama Allah da kendini antlaşma ile bağlıyor. Yemin ediyor. Hani ben böyle böyle yapacağım. Ve söz verdikten sonra Allah artık serbest değildir. Düşün bir kere. Biz diyoruz Allah her ne isterse yapacak. Doğru. Ama söz verene kadar. Söz verdikten sonra Allah her ne isterse yapamaz. Kendi kendini bağlıyor. Ve gene İslamiyet'te öyle bir düşünce yok. Allah söz veriyor, Allah hani buyruk veriyor, yapacağım diyor ama sonra vazgeçerse problem değil. O Allah'tır. Kutsal kitapta öyle bir anlayış yok. Sanki Allah'ın verdiği sözü onu da bağlıyor. Ne kadar büyük bir şey. Evet. İnsanlar hep seviyor serbest kalsın değil mi? İnsanlar hiç kendini bağlamak istemiyorlar. Ama antlaşma da sen kendini bağlıyorsun. Ve Rab bu da ne yapıyor? Rab kendini tek bir halka bağlıyor. Başka hiçbir halkla Yahve, gerçek Tanrı, kutsal kitapta böyle bir antlaşma yapmadı. Sadece İsrail halkını. Onu seçti ve diyor ki benim halkım siz olacaksınız. Sadece sizinle bir sözleşme yapıyoruz. Rab kendini tek bir halka bağlıyor. Bu büyük bir risk. Öyle değil mi? Büyük bir risk. Sanki var ya böyle kumar oynayanlar, hani bağız yapanlar değil mi? Sanki beygir yarışı var ve biliyorsun birkaç güzel beygir var ama sen bütün paranı, yani çok büyük bir sumaya tek bir beygiri koyuyorsun. Ya yenerse zengin olacaksın, ya kaybederse bütün bitmişsin. Ve Rab aynısını yapıyor. Bütün sanki parasını İsrail halkına koyuyor. Bunlar benim halkım. Onunla antlaşma yapıyorum. Bütün hani yeryüzündeki işimi onlar görecek. Ne kadar değişik bir düşünce. Evet, nasıl Rab Eyüp'le yaptı? Görüyoruz Eyüp kitabında şeytan sanki Allah'ı pusutturuyor. Senin kulun var ya, gördün mü? Ve Rab diyor ki hayır, bu kusursuz bir adam. Yeryüzünde onun gibisi yok. Ve sanki aynı biçimde Allah kendini bağırıyor Eyüp'a. Eyüp şimdi iyi davranırsa Rab'in şanı yükselecek. Ya davranmazsa onun şanı düşecek. Amaç Rab istedi kendi adını bütün dünyaya duyursun. Öbür tanrıları İsrail'e kullanarak yensin. Bir daha söylüyorum. Sanki tabii ki gerçek tanrı bir tanrıdır. Öbür yani tanrı olarak geçen atlar, varlıklar görüyoruz. Bunlar aslında cinlerdir. Ama gene de her bir halkın bir tanrısı. Yüzlerce tanrıları vardı. Ve sanki bir yarış oluyor. Kim daha güçlü? Ama Rab diyor ki ben kendi gücümü bu İsrail halkında göstereceğim. Evet, demek bu da Rab halkına ne kadar büyük bir görev veriyor. Bütün kilise sanki onu kullanmak istiyor. Aynısı çünkü Rab bugün bizimle yapmak istiyor. Rab yeni antlaşmada aynı biçimde kendini bize bağlıyor. Biz İsrail halkı gibi sözümüzde durmazsak Rab'in adı, Rab'in şanı düşüyor. Efesler 3:10'da yazıyor ki, öyle ki Allah'ın çok türlü bilgeliği şimdiki zamanlarda belli olsun. Onu göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli ruhlara bildirmek için Allah kiliseyi kullandı. Bu da Allah'ın sonsuz planına uygundu ve Rabbimiz İsa Mesih'in planı yerine getirmiş oldu. Rab kendini bugün aynı biçimde bir antlaşma ile bizi bağlıyor. Bir bağlantı kuruyor. Evet. Sanki Rab öbür tanrıları yenmek için en zayıf ve en olmayacak halkı kullanıyor İsrail. Çoban halkı ya. Köle halkı. Onların kendi bir tane kralı yoktu, sarayı yoktu. Ayrı bir devleti yoktu, toprağı bile yoktu. Ve Rab işte öyle bir halk kullandı. Onlarla bir antlaşma yaparak diyor ki sizinle çalışarak bütün dünyaya kendimi göstereceğim, gücümü. Ne kadar değişik, ne kadar üstün bir düşünce değil mi? Ve şimdi bakıyoruz her bir antlaşma yapılırken adımlar vardı. Ve 5 tane adım görüyoruz. Bir antlaşma eski zamanlarda nasıl yapılırdı? Aslında bugüne kadar aynı. Eski antlaşma nasıl yapıldı? bu beş adımlarla aynı adımları İsa Mesih'te yeni antlaşmada görüyoruz. Birincisi, en başta Musa ayet 7'de gördük ki Musa ne yapıyor? Şartları okuyor. Şimdi bir anlaşma yapacağız iki kişi arasında ama neyi anlaşacağız ya? Şartlar nedir? Uslovyalar nedir? Ve Rab burada da aynısını yapıyor. Unutmayalım ki eskiden böyle antlaşmalar yapılırdı bir kral ve kendi halkının arasında. Yani yeni bir kral tahta çıkınca, eski kral öldü, yenisi çıkıyor tahta, halkla bir antlaşma yaptı. Siz benim halkıma olacaksınız, evet ben de sizin kralınız olacağım. Sizin şartlarınız bu budur, bu kadar vergi, bu kadar iş yapacaksınız ve benim şartlarım bunlardır. Ben sizi koruyacağım ve ben yani size iyi davranacağım. Öyle bir antlaşma, şartları okurdular ve Rab onlara gökte görünmeyen bir kral olacaktı. En birinci şartları okumak. En basit mesele değil mi? Senin önüne bir kağıt attılar mı? Ve dediler mi, buraya imza at. Sen hemen böyle yapıyor musun? Yaparsan yandın. Ne yapacaksın? İlk önce okuyacaksın değil mi? O da ne yazıyor, neye imza atıyorum? Ve aynı biçimde Rab da kendi halkına bir antlaşma yaparken ilk önce diyor, bak şartlar bunlardır, düşün, taşın, razı mısın? Ondan sonra evet de. Değil. Şimdi Rab mesela azar azar onları kandırsın. Önce küçücük bir parça anlatsın. Desin ki ben sizi bereketleyeceğim. Ama şimdi lazım böyle yapasınız. Rab parça parça bunu yapmadı. Bütün şartları birden koydu, buyruklarını birden veriyor. Herkes karar verebilsin ki buna razı geliyoruz mu, gelmiyoruz mu? Aynı bunun gibi Rab bizi de aynı şey diyor. Mesihçi olarak Rab'a geldiğimiz zaman Rab demiyor, hele gel toplantıya sonra anlaşacağız. Değil mi? Hatırlıyorum Türkiye'de ve İstanbul'da işte kapalı çarşıda öyle güzel bir mal beğeniyorsun. Dükkan sahibi hop hemen üzerine atlıyor senin. Abi kaçma, gel dükkana anlaşacağız. Ama fiyat yok gel otur şimdi anlaşacağız. Rab öyle değil. Önce sana bütün şartları veriyor, ondan sonra karar veriyor. Ve İsa Mesih de aynı diyor. Önce hesap yap. İkincisi, halk cevap olarak ağızla söz verdiler. Cevap bu. İnsanın verdiği söz kutsaldır, kıymetlidir. Diz sakız gibi her bir tarafa çekilsin. Allah adamı bir söz verdi mi, söz bu kadar. İsrail'in ağzından lazım bu söz gelsin, ben kabul ediyorum. İki kişi evlenirken, bugün antlaşmaya en yakın olay evlenmek. Nikah yaparken, aynısı değil mi? Hani nikah yaptığın zaman devlet memuru sana ne soruyor? Sen bu kişi misin? Ha, bu adamı, bu kadını evlenmek istiyor musun? Evlenmeye razı mısın? Ve sen yaptığımız sayılmıyor. Ağzından lazım bir söz çıksın. Evet, o kadar. Bu çıkmadı mı sayılmıyor. Ve aynı biçimde Allah'ın halkından, ağzımızdan kesin, yüksek sesle bir söz çıkmadı mı antlaşma yok ortada. İmanlı da olamazsın. Evet. Nasıl Rab kendini bağlıyor halka? Halk da lazım kendini bağlasın Rab'e. İşte bu mağarada zor anlaşılıyor değil mi? Çok zor. Çünkü söz vermek diye bir şey yok. Söz veriyorsun sonra yine başka şey yapıyorsun. Hayır. Bu da ölüm ve kalım meselesi var. Söz ne kadar ciddi bu da yazıyor. Üçüncü adım. Ve şimdi işler daha ciddi olmaya başlıyor. Üçüncü adım kurban kesmek. Ölüm olmadan hiçbir antlaşma geçerli değil. Hatta eski Türkçe'de antlaşma demezler, ahit değil mi? Ahit sözü vardı. Bazı kardeşlerimiz bugüne kadar bu sözü anlamıyorlar. Hani diyor ki hayat, eski hayat, yeni hayat değil hayat, ahit. Tamam mı? Ahit ve bu ahit arkasından kesmek sözü vardı. Ahit kestik. Neden kestik diyoruz? Çünkü eskiden gerçekten hayvanlar kesilirdi. Evet. Şimdi biz kurban sözünü işitirken aklımıza ne geliyor? En birinci günah. Günahı örtmek. Öyle değil mi? Hemen aklımız Mesih'e gidiyor, İsa'ya gidiyor. Ama en başta bu sözleşmede, antlaşmada kesilen kurbanların başka bir anlamı vardı. Değil günah için meselesi oluyor. Burada anlam şu ki, bu hayvan nasıl ölürse, eğer ben kendi tarafımı tutmazsam, verdiğim sözü tutmazsam ben de aynı biçimde bu hayvan gibi öleceğim. Allah beni kesecek. Anlam bu. Biz bunu görüyoruz çok güzel İbrahim'in hayatında. İbrahim'in hayatında. Yaratılış 15. bölümde, ayet 9'dan. Geceleyin Rab İbrahim'e görünüyor. Ve onunla bir antlaşma yapıyor. Daha önce ona söz verdi. Ama şimdi bir antlaşma yapıyorlar. Ve bu nasıl oldu? Ayet 9'da. Rab diyor bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir. 3 hayvan. Hepsi 3'er yaşında olsun. Bir de kumruğu ile güvercin. 2 kuş yavrusu getir. 5 tane hayvan. Avram hepsini getirdi. Ortadan kesip parçaları birbirlerine karşı dizdi. Leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu. Ne oldu? Hayvanları kestikten sonra onların bedenlerini ortadan yardı. Karşı karşıya koydular bir sanki ortada bir patika oldu. Bir küçük bir yol oldu. Ve öyle yapılırdı. Antlaşma yapan taraflar öyle yapardı. Hayvanları keserdiler ve bu yolun patikanın içinden ileri geri giderdiler. Anlam ne? Siz düşünün. Güneş batarken Abraham derin bir uykuya daldı. Üzerine dehşet verici zifir bir karanlık çöktü. Bu uyku içinde öyle bir panike daldı. Tamamen karanlık. Hiçbir yıldızlar yok oldu. Ay yok oldu. Tamamen karanlık. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü. Bir ocak, bir kümbet ve içinde ateş fışkırıyor. O kadar yangın var, o kadar ateş var içinde. Bir de bir meşale diyor. Fakel diyoruz Bulgarca. Ve onlar diyor ve kesilen hayvan parçaların arasından geçti. Ne demek bu? Rab kendini bu ateş içinde gösterdi. Ben buradan geçeceğim diyor. Ben antlaşma yapıyorum seninle bu hayvan parçalarının ortasından geçerek. O gün Rab Avram'la bir antlaşma yaptı diyor. Ve ona şöyle dedi. Mısır ırmağından Büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları sana ve senin soyuna vereceğim diyor. Antlaşma bu. Fark ettiniz mi? Demek bu kurban ne demek oluyor? Çok ciddi bir söz. Bu hayvanlar nasıl kesildi? Nasıl öldü? Eğer kendi tarafımı tutmazsam ben de o biçimde öleceğim. Evet. Ama bu da mesele olmuyor. Bir tarla, bir hayvan ya da bir araba almışın. Buradaki tema ölüm ve kalım meselesi. Bunu iyice anlıyoruz. Allah kendi halkıyla bir antlaşma yaptı mı? Bu ciddi bir şey. Değil, bugün varım yarın yokum. Bugün keyfim var, yarın keyfim yok. Banka bunu anlamıyor. Sen banka ile bir antlaşma yaptın mı kredi için? Onlar senin duygularına bakmıyorlar. Senin hastalığına da bakmıyorlar. Gün geldi mi ödeyeceksin. İnsanlarda bu kadar ciddilik varken sanki Allah'ta daha büyük bir ciddilik yok mu? Bugün az önce Rab'bin sofrasını yaptık. Antlaşma. İstedi ki benim kanımda gerçekleşen yeni antlaşma. Ve nasıl eski antlaşmada bu kurbanların ortasından geçerek söz verirdin? Biz de aynı söz verdik değil mi Rab'be? Bizim duygularımıza, bizim keyfimize kalan bir şey değil. Evet. Ama ne yazık İsrail halkı sık sık caydı ondan. Sen benim halkım olacaksın, ben senin tanrın olacağım dedikten hemen sonra ne oldu? Daha Musa aşağı inerken altın dana yaptılar. Yapacağız. Sonra? Evet, bu ölüm kalım meselesi. Devam ediyoruz. Bu kurbanlar kesildi. İş bitmedi. Sadece hayvanların ölümü önemli değil. Kan. Bu kan nasıl kullanılacak? Kanı dökmek ve kanı serpmek var. İki hareket. Anlatıyor değil mi? Bu da kesilen hayvanların, boğaların, öküzlerin kanını. Sen düşünebiliyor musun? Bir öküzün içinde ne kadar kan var? Kofalarla. Niye böyle küçücük bire? Nasıl hastanede görüyorsun? Kofalarla. Belki 100 litre, belki 200 litre kan vardı orada. Bu kanı diyor topluyor. Toprağı, leğenleri, kocaman leğenlerin içinde. Ve onu dökmek ve serpmek var. Bu ciddiliği daha da derin olarak göstermek için kurbanın kanını lazım da belli bir yere uygulansın. Bu kan bir yerden başka bir yere değsin. Yani maksat o. Kan sanki antlaşmanın imzası ya da mühürüydü. Onunla geçerli kılınırdı. Burada Allah'ın kutsallığı için söz oluyor ve bu kutsallık kurban gerektiriyor. Birincisi hem kurban yerini üzerine serpildi diyor. Evet, bu kurban yeri neyin nesiydi? Gene Müslümanlıkta kurban nerede istersen kes. ve kan ne oluyor? Yere akıyor, o kadar. Bitti, unutuluyor. Ama kutsal kitapta başka bir düşünce var. Hayvanın ölümünden sonra iş başlıyor. Bu kan, bu kurban yerinin üzerine serpilmeli. Kurban senin iyiliğini gösteren bir harekettir. Yani Müslümanlıkta. Ama kutsal kitapta sen ve Allah'ın arasında bir sözleşmenin ciddiliğini gösteriyor. Senin iyiliğini göstermiyor. Sevap değil, Allah'ın kutsallığını gösteriyor. Değil mi? Ve ona kişiler gösteriyor ki Rab her şeyin sahibidir, kutsaldır. Evet, her zaman bunu görüyoruz. Bir kurban yeri vardı. Bu bütün kutsal kitap tarihinde bunu görüyoruz. Nuh, bu tufandan sonra Nuh'un en birinci işi neydi? Kurban kesmekten önce bir kurban yeri yapmak. Bir kurban yeri yaptı ondan sonra. İbrahim'in hayatında bunu görüyoruz. 4 defa bir kurban yeri yaptı. Onun oğlu İshak, onun torunu Yakup, Musa, bu da ve hepsini görüyoruz. Nasıl en başta bir kurban yeri yapıyorlar. Bu kurban yerinin çok büyük bir önemi var. Prensip bu da nedir? Kurban yeri kurbanı kutsal kılıyor. Kurban yeri olmadan kurbanın da hiçbir anlamı yoktur. Evet, büyük ders şu, bu da şu ki kurban her yerde makbul değil. Bu yer önemli. Rabbin seçtiği yere kurbanın kanı değmesi gerekiyor. Değmezse kurban sanki kesilmemiş gibi oluyordu. Demek insan verecek ama Rab her zaman kabul etmeyecek. Rabbin istediği biçimde kurban getirmezsen sanki hiç kurban getirmemiş gibi oluyorsun. Ve yazıyor bu da, adımı anımsattığım her yere gelip sizi kutsayacağım diyor. Benim adım bir yere bağlıdır ve siz oraya gelip kurban kesersiniz, o zaman sizi kutsayacağım, yani kabul edeceğim. Ben neresini seçersem diyor, halkım benim adımı orada ansın, ancak o yerde kurbanları makbul kılacağım diyor. Ve Süleyman'ın zamanına kadar birçok yerde var idi. Ama Süleyman bu tapınağı yaptıktan sonra artık sadece Yeruşalim'de. Ve bu Allah'ın öfkesini dindirirdi. Sanki kan Allah'a konuşuyor. Bu halk aslında murdardır. Sana uygun değildir. Onların şansı yok senin kutsallığın yanında hayatta kalsınlar. Aslında ölümü hak ettiler. Ama bir varlık onların yerinde öldü. Ve bu da şimdi kurbanı öyle anlıyoruz. Hem de sadece kurban yerini değil, Musa başka bir şey yaptı. Kanın öbür yarısını diyor, halkın üzerine serpiyor. Düşünün, biliyor musunuz? O da 70 kişi duruyor. Hani 12 cinsinin adamları. Ve Musa leğenlerden ellen alıp kanı serpiyor böyle. Sanki yani tohum ekermiş gibi. O da duruyorsun ve lap diye kan. Nasıl bir şey? İyi mi geliyor sana? Bir kişinin duygusu ne olacak? Seviniyor musun kan üzerime geldi diye? Yoksa ne duygu olacak şimdi? Elbette korku olacak, değil mi? Sanki kan da halka konuşuyor. Sen aslında ölümü hak ettin. Kan demek ölüm. Sen layık değilsin. Ama bu kurban senin için öldü. Sen ona layık olarak yaşa. Öyle bir duygu veriliyor. Evet. Onu, bunu yapmak için görüyoruz. Musa'nın 12 cinsinin önderlerini çağırdı. Ve düşünebiliyor musunuz ne kadar ciddi bir durumdaydı? Bu 4. adımıydı. Ve şimdi 5. adım son olarak diyor ki bir nişan koyacaksın. Bu olayı anmak için bir nişan koyacaksın. Musa diyor 12 tane direk dikti. Bayağı iş. Direk burada bir çeşit heykel, anıt, pametnik Bulgarcası, değil mi? Pametnik güzel bir söz. Aslında ne demek pametnik? Anıt, değil mi? Bir şeyi anmak var. Ne demek bu? Ona bakarken eskiden olmuş bir olayı anıyorsun. Ya da Şipka'da. Şipka'da ne yaptılar? Büyük bir anıt diktiler. Değil mi? Balkan tepesinde. 200 bin Rus asker öldü orada. 200 bin kişi hayatlarını verdiler. Ve bunu anmak için yaptılar. Bu anıtı diktiler. Demek bu da Rab ve halkın arasında yapılan bu antlaşmanın bir anıtı lazım olsun. Yani bir hatırası olsun. Ve bunu da hep görüyoruz. Ne zaman Rab büyük bir iş yapıyor kendi halkında, aynı zamanda halk bir anıt dikiyor. Bundan sonraki kuşaklar hatırlasın bunu. Aklına getirsinler ve unutmasınlar. Bu da ne kadar büyük bir iş oldu. Yakup ne zaman kaçıyor evinden? ve Rab buluşuyor onunla. Beytel diye bir kasaba, Allah'ın evi demek Beytel. Geceleyin değil mi? Kocaman bir merdiven görüyor. Göke kadar uzanan bir merdiven. Ondan sonra Yakup sabahleyin uyanınca ne yapıyor? Mesh ediyor. Bir taş kaldırıyor ve onu mesh ediyor. Yeşu ne zaman Yordan ırmağına geçtiler, Rab o da bir mucize yaptı. İkinci defa denizi ayırdı. O zaman Yeşu işte orada taşlar, kocaman büyük taşlar ve kireçlediler bunu. Hani her zaman anılsın. Neden? İnsan Allah'ın işlerini anlamak için çok biz kafamız ağır çalışıyor. Bavnuyuz. Allah ne yaptı diye çok çabuk unutuyoruz. Öyle değil mi? Ve sen de hani eskinin geri gitmezsen çok kolay ağlaşmaya, şikayet etmeye başlıyorsun. Beğenmemeye başlıyorsun Rab bugün sana ne yapıyor? Çünkü unuttun nereden çıktın. Unuttun eski günleri. Evet. Onun için Rab diyor ki bir anıt lazım. Bir şey lazım sana. Her zaman hatırlatırsın. Yani Rab ne işler yaptı. Mezmur 103 ayet 2. Büyük bir teşekkür ve şükran mezmuru. Ve o da şöyle yazıyor. Yücelt Rabbi ey ruhum ve unutma iyiliklerinden hiçbirini. Ne kadar da kolay unutuyoruz. Ne kadar da işte kolay beğenmemeye başlıyoruz Rabbi. En küçük bir şey için değil mi? Ağlaşıyoruz. En küçük bir şey için yani mutsuz oluyoruz. Memnuniyet getirmiyoruz. Ve onun için Rab diyor ki bu anıtı dikeceksiniz. Ve unutmayalım ki Rab burada bir antlaşma yaptı. Ben size bereket vereceğim, bu toprak vereceğim, bu devlette kalacaksınız ama şartlar var. Şartlar. Eğer yaparsan olacak, eğer yapmasan olmayacak. O da önemli bir şey. Rab bazen şartsız bir söz veriyor ama bu da şartlı bir antlaşma yapıyor. Evet. Onun için 40 sene gezdikten sonra bunu bir daha yapıyorlar. Şimdi yaptılar bunu Musa'nın zamanında en başta Mısır'dan yeni çıkarken ama en sonunda değil mi? Rab'bin verdiği sözüne uymadılar. O toprağa girmediler korkaklık yüzünden. Ve Rab dedi ki birinci antlaşma yaptığım o nesil, o kuşak hepsi lazım ölsün. Bir kişi bile Kenan devletine ayak basmayacak. Ancak ikinci kuşak. Onun için 40 sene sonra İkinci bir defa yasanın tekrarı diye bir kitap var. Musa'nın 5. kitabı. İkinci defa kanun veriliyor. O zaman bu aynı antlaşmayı 40 sene sonra bir daha tekrarladılar. Musa azıcık iyice yaşlandı, 120 yaşına gelmişti. Bu antlaşmayı bir daha tekrarladılar. Çünkü başka kişileriydi. İlk yaptığı antlaşmanın insanlar hepsi öldü, yok oldu. Şimdi onların evlatları bunu yerine getirecek. Hepsi güzel. Ama eski antlaşmada İsa'dan önce çok büyük bir söz daha veriliyor. Ve o gerçekten en merkezi bir ayet. Ve her bir imanlı bunu lazım öğrensin. Yeremya 31-31. Kolay değil mi? Yeremya 31-31. Kafanızda kaldı mı? Ve şöyle bir söz veriyor. Yeremya. Ne zaman yaşadı? Aşağı yukarı Musa'dan 850 sene sonra yaşadı. Büyük bir tarih parçası. Ve Yeremya bu ayetlerde şöyle yazıyor. İsrail halkı ile ve Yahuda halkı ile yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor. Musa'nın değil. Musa'nın ikinci defa yaptığı biri değil. Yepyeni bir tane. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım anlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama rağmen bozdular o antlaşmasını. Ama o günlerden sonra İsrail halkı ile yapacağım antlaşma şudur diyor. Yasamı, kanunumu diyor, onların içlerine yerleştireceğim. Yüreklerini yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Büyük fark nerede? Musa'nın kanunu, Musa'nın antlaşması dışarıdan. Tabelalar üzerinde. Sen burada, tabela orada. Karşıda birkaç metre var. Ama Yeremya yazıyor ki yeni bir antlaşma olacak böyle değil. Bu tabelaları diyor sizin yüreğinizi koyacağım. Çok farklı değil mi? Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarımı anmayacağım. Demek İsa'dan aşağı yukarı 580 sene önce Yeremya bir söz veriyor. Yeni bir antlaşma olacak. Ve çok farklı. Eskisi gibi değil. Yeni antlaşma. Ve şimdi bunu görüyoruz. İkinci büyük nokta. Yeni antlaşma ne zaman gerçekleşti? Git bugün Yahudileri sor, bu ayeti göster. Yeremya 31:31. Şaşacak, ne desin? Biz bekliyoruz bu yerine gelsin. Ama biz İsa'ya Mesih diyenler, biz anlıyoruz İsa bunu yerine getirdi. O yeni antlaşmayı yaptı, başlattı. Ve Rab'bin sofrasını dağıttığımız zaman Matta 26'daki sözleri tekrarlıyoruz. Ama onun ciddiliğini sanki çok anlamıyoruz. Ve şimdi Musa'nın zamandaki olaylara baktığımızda anlıyoruz ne kadar ciddi bir şey. Rab'bin sofrası ciddi bir şey. Musa'nın getirdiği antlaşmaya bakıp İsa'nın yeni antlaşmasını daha iyi anlıyoruz. Ve beş adım gördük ya. Ve aynı biçimde İsa da bize bu beş adımı gösteriyor. Yeni antlaşmayı yaparken beş adım var. Aynısı. Birincisi ne dedik? Şartları okumak, değil mi? Musa şartları okudu. Bu kanunlar var. Razı mısınız? Ve İsa da bizi çağırırken hemen demiyor. Gel. Öğrencim ol. Hayır. Luka 14, 26, 28'e kadar. Bir kişi bana geldi mi? Ama kendi anasını ve babasından, karısı ve kızanlarından, kardeşleri ve kız kardeşlerinden, hem de evet kendi hayatından bile vazgeçmedi mi, o kişi benim öğrencim olamaz. Ne kadar ağır bir söz. Sen razı mısın babandan vazgeçiyorsun, anandan? Öyle bir şey yok. Ölüme kadar. Sen razı mısın hani evlatlarından? Hatta diyor kendi canından. Oho. Bu en son çıkıyor, değil mi? Her şey razıyız ama canımdan yok. Ama diyor bu olmadan benim öğrencim olamazsın. Öyle bir davetiye geldi mi? Devam ediyor. Her kim haçını taşıyıp arkamdan gelmezse benim öğrencim olamaz. Ne? Haçımı taşıyayım? Kendi kendimi öldüreyim? Çünkü aranızda bir kişi var mı ki bir kule yapmak isterken? Şimdi diyor İsa Mesih, madem bu çağrımı duydun ve şimdi içinde bir duygu var. Ben de olayım öğrenci. İsa diyor hemen alatlama, hemen acele etme. Bir kişi var mı ki bir kule yapmak isterken? Kule normal bir ev değil, biraz daha büyük bina, değil mi? En peşin oturup hesap yapmasın. Acaba bitirmek için elimde yetecek kadar para var mı yok mu? Değil mi? Bir ev yapmaya kalkıyorsun, alatlamıyorsun değil mi? Hemen atılmıyorsun bu işe. Önce hesap yapıyorsun, acaba yetecek mi? Yoksa diyor rezil olacaksın, bütün mahalle rezil olacaksın. Diyecekler, adam başlattı ama bitiremedi. Aynı biçimde İsa gelince iyice otur. İyice düşün. Bu şartlara razı mıyım? Evet. İkincisi diyor, ağızla söz vermek, değil mi? Bütün İsrail halkı Musa'ya cevap verdi. Evet, kabul ediyoruz. Aynı biçimde İncil'de yazıyor, yani İsa'ya gelirken aynısı. Sen ağızla hani herkesin duyacağı bir şekilde söz veriyorsun. Romalılar 10, ayet 9 ve 10. Eğer ağzınla açık açık söylersen İsa Rab'dir diye ve yüreğinle iman edersen Allah onu ölülerden diriltirdi diye, o zaman kurtulacaksın. Çünkü suçsuz sayılmak için yürekte iman etmek lazım ve kurtulmak için ağızla açık açık söylemek lazım. Gizli imanlı var mı acaba? Ben evde imanlı olacağım. Ben kocama söylemeyeceğim. Saklıdan, televizyonun önünde, internette imanlısı olacağım, öyle mi? Bilmiyorum, çok riskli bir şey. Çünkü Rab diyor ki olmaz. Sen en azından bir kişiye söyleyeceksin imanlı olduğunu. Yoksa kurtuluş yok diyor. Nasıl İsrail halkı bu şartları kabul etti, sen de sanki resmi, ofisyal mı diyorsun ki ben antlaşmayı kabul ediyorum. Sen Rab'e söz verdiğin zaman o çok ciddi bir şeydir. Çünkü doğru sayılmak diyor bu sözle oluyor. Evet. Birçok kişi yani bu yol çok güzel diyorlar. Ben de İsa'yı seviyorum diyorlar. Yüreğimde çok büyük bir sevgi var. İyi de Rab senin yüreğinde sadece bakmıyor. Ama sonra diyor yürekte varken ağzından çıkmaz mı? Çıkmazsa diyor kurtuluş yok. Evet. Rab sana bir antlaşmaya teklif ediyor. Sen onu kabul ediyor musun? Evet demekle. Nasıl nikah yaparken evet ne? Devlet memuru lazım, iyice duysun sen bu sözü söylüyorsun diye. Aynı biçimde sen şahitlerin önünde bunu söylüyorsun. Üçüncü adım neydi? Kurban lazımdı kesilsin, değil mi? Musa 12 cinsin yani gençlerini buyurdu, öküz kessinler. Eski antlaşmadaki kurbanlar için hayvanlar kullanılırdı. Ama şimdi İsa diyor ki, benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşma. Benim kanımla gerçekleşen antlaşma. Hangisi daha büyük, hangisi daha ciddi? Birçok kişi kurbanlara bakıyorlar, eski antlaşmadaki kurbanlara. Hatta birçok imam dedi ki, Mesih geldi mi yeryüzüne 1000 senelik krallık olacak. Tamam, öyle yazıyor ama diyor ki, o zaman Yeruşalim'de yeniden bir tapınak yapılacak ve gene kurbanlar kesilecek, hayvanlar. Evet, birçok kilisinin öğretişi budur. Ama sanıyorum bu yeni antlaşmaya, İncil'e karşı gidiyor. İbraniler 10, 28, 29 şöyle okuyoruz. Eskiden her kim Musa'nın kanununa hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzerine hiç acımadan öldürüldü. Ölüm cezası vardı. Peki, kim Allah'ın oğlunu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan antlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz? O kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak. Ne demek istiyor? Eskiden hayvanların kanı bile kutsalıydı ve sen onlara karşı günah işlediğin zaman ölüm cezası vardı. Şimdi bu da Allah'ın oğlunun kanı varken ona karşı gittiğin zaman ne bekliyorsun? Hayır. Antlaşma kanını diyor sıradan bir şey saymak. Merhamet ruhuna karşı dikilmek. Ne demek bu? Ben imanlı olarak yapacağımı yapacağım. Ve gene de imanlı sayılacağım. Aramızda öyle kişiler var mı? Kim böyle düşünürse yapacağım. Bazı kişiler öfke, nefret, kin yüzünden bu derece geliyorlar. Aa, ben bu herifle anlaşacağım. Ama kardeş, sen imanlısın. Yok bir şey. Ne demek? Merhamet ruhuna karşı dikiliyorsun. Başkalar yani başka günahlar işliyorlar bile bile ve diyorlar ki, tamam yapacağım ama sonra tövbe edeceğim. Planlı bir tövbe, tövbe değil. Dördüncü adım neydi? Kanı dökmek ve serpmek. Hatırlıyorsunuz, kurbanın kesilmesi yeterli değil, bu kan uygulanması gerekiyordu. Hani bir yere getirilmesi gerekiyordu. Ve aynı biçimde İsa Mesih'in haçta ölmesi, kan dökmesi tek başına yeterli değil. Unutuyoruz bunu bazen. Haçtan sonra ne oldu? İsa göke bindi. O da ne yaptı? Onu okuyoruz. Efesler 5:2. Mesih kendini bizim için verdi. Tamam, onu anlıyoruz. Allah'a bir adak ve kurban oldu. Tamam. Ona hoş bir koku oldu. İşte siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün. Hoş bir koku oldu. Nasıl? Bir koku yükselmesi gerekiyordu. İsa yeryüzündeyken kan döktüğü zaman bu hoş koku değil. Kokular hep yukarı biniyor. Allah'ın katına biniyor. Ve İsa Mesih de babasının yanına dönünce kendi kanını gösterdi. Ve böylelikle kurban kanını geçerli kıldı. O zaman sanki kurban yerine dokundu. Ve aynı zamanda nasıl Musa bu kanı halkın üzerine serpti, aynı biçimde İsa Mesih'in kanı da bizim üzerimize gelmesi lazım. Sadece İsa Yeruşalim'de 2000 sene önce ölsün, bu yeterli değil. O kan lazım sana değsin. Senin üzerine gelsin. O zaman ne kadar ciddiyse şimdi de aynı ciddiliği taşıyor. Biliyorsunuz mahallede ve bütün İslamiyet dünyasında ofisyal resmi akika kurbanı diyorlar. Özellikle bir erkek bebek doğduktan sonra, ilk erkek doğunca ne yapıyorlar? Bir kurban kesiyor ve sonra bu kanı alnına sürüyorlar ve bazıları bedenin üzerine bile sürüyorlar. Neden? Neden? Hocalar kuduruyor. Hocalar bunu yasak ediyor. İslamiyet'te bunun yeri yok. Bu sanki Musa'nın kanununun bir eşosu. Hiç anlamadan Yahudilerin adetlerini devam ediyorlar. Orada bir anlayış nasıl? Bu kurban kanı insana değmesi gerekiyor. Geçerli kılınsın diye. Galatyalı 2:20 diyor ki, Mesih'le beraber haça gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ve şimdi bedende yaşadığım hayatı Allah'ın oğluna iman etmekle yaşıyorum. Evet, o da sevip kendini benim için teslim etti. Demek İsa'nın ölümü benim ölümüm olsun. Cevap bu. Bu kan değil şimdi başka bir hayvan kesip üzerimize sürelim. Bu basit bir şey, bu cahil bir şey. Hayır. Sen dersen İsa'nın hayatı benim hayatım, İsa'nın ölümü benim ölümüm. O zaman o kanı kendine uygulamış oluyorsun. Evet. Sen kendini sormuyorsun, yani kendi canına bakmıyorsun ama İsa'yı anıyorsun. Çünkü onun hayatı senin hayatın oldu. Ve beşinci olarak her şey bittikten sonra Musa 12 tane direk dikti ve aynı biçimde bizim de bir anıtımız var. Hatırlatan bir seremoniya var, bir tören var. Rabbin sofrasında İsa diyor, bunu beni anmak için yapın. İşte 12 direk bunlardır. Bunu beni anmak için yapın. Çok derin ve aynı zamanda çok pratik bir söz. Biz unutuyoruz ama her Rabbin sofrasında Rab bize andırıyor, hatırlatıyor. Hani bu yeni antlaşma nasıl gerçekleşti? Benim kanımda gerçekleşen yeni antlaşma. Sen günahlısın, kendi halinde bir hiçsin ama benim kanımla kutsal oluyorsun. Bu olmasın Musa'nın zamanında. Çünkü büyük bir fark var. Yeni antlaşma diyoruz. Ve işte İbraniler mektubunda açıkça yazıyor. O çok büyük böyle bir korku vardı, ölüm. Ama İsa gelmedi bize ölüm versin. İsa geldi bize hayat versin. Birçok kardeşler sanıyor Rabbin sofrası sanki böyle sihirli bir şey, magiçeski bir şey. Sanki ekmek ve şarap da sanki böyle fiziksel bir güç var. Sen onu alırsan vitamin gibi bedenine iyi geliyor. Anlamadılar. Bu da asıl söz konusu ne oluyor? Birçok kişi sanıyorlar ben Rabbin sofrasına layık olacağım. Ya hiçbir zaman layık olmayacağım. Sen İsa'nın kanına layık olamazsın. Pavlus bu sözü yazarken layık olmak ne demek istedi? Sen İsa'nın kanına layık değil, sen kardeşine layık olacaksın. Çünkü Korint'te hani bu Pavlus bu ayetleri yazarken bölüm 11'de yazıyor. Hani layık olmayan bir biçimde. Ne demek bu? Ben Pavlusçuyum, ben Petrusçuyum, ben Apollosçuyum, ben Mesihçiyim. Dört grup yaptılar, konuşmadılar. Bütün hafta küs, bütün hafta birbirlerine dargın. Telefon açmıyorlar, dolaşmıyorlar birbirlerine. Ama Rabbin sofrasında biriz. Pavlus buna karşı gidiyor. Siz layık olmayan bir biçimde Rabbin sofrasını yapıyorsunuz derken, değil İsa Mesih'in kanına layık ama toplantıya layık. Kardeşine layık olmayan bir biçimde bunu yapıyorsun. Evet, biz Rabbin sofrasını alırken hatırlıyoruz, ben aslında bir hiçim. Ben ölümü hak eden bir kişiyim. Ama İsa Mesih beni oradan çıkardı ve bana değer verdi. Önce günahkarken, şimdi kutsal oldum. Aziz bir kişi oldum. Bütün kutsallara yazılan mektuplar bunu gösteriyor. Kutsallar normal imanlılar. Evet, İsa sen bir hiç iken, bir nola iken seni saydı. Büyük bir şey yaptı ve Rabbin sofrasında bunu anıyoruz. Bu antlaşma yüzünden sen bir değer kazandın. Hindistanlı bir büyük imamla vardı, Sadhu Sundar Singh. Ve işte öyle bir hikaye uydurdu. 6 tane nola, 6 tane sıfır ve 1 tane bir vardı. Ve onlar bir araya gelmiş. 7 sayı bir araya gelmiş. 6 tane sıfır ve 1 tane bir. Sıfırlar, nolalar hepsi kavga etmişler. Kim birinci yerde olsun? Hayır ben birinci, hayır ben öne geçeceğim. Tamam mı? Biri gene en arkada kalmış. Arkada bırakmışlar. Ve fark etmez önde kaç tane nola varsa. Kim en birinci nola varsa tamam mı? Bu hiçbir fark etmiyor. Sonuç aynı. En sonda gene nola. Gene sıfır değil mi? Sayı hiç değişmiyor. Hiç büyümüyor. Nolalar gene nola kalıyor. Sıfırlar gene sıfır kalıyor. En sonda biri akıl yetiştirdi. Biri öne kakalım. Bir önde durdu mu o zaman bizim de değerimiz değişiyor. Ve böylelikle 1 milyon meydana geldi. Bir tane bir ve 6 tane sıfır. Bir önde oldu mu arkada yeni nolalar gelince sayı büyüyor. Değil mi? Sen öndeysen değersiz. Ama önde bir varsa, Mesih varsa senin de değerin çoğalıyor. Değerli bir kişi oluyorsun. Mesih toplulukta birinci yeri aldı mı o antlaşmayı gerçekleştiriyor ve bize bir değer kazandırıyor. Antlaşma. Antlaşma. Halk Rab'le bir antlaşma yaparken ne oldu? Aynı zamanda birbirlerine antlaşma yaptılar. Aynı zamanda yani dediler ki biz bir halk olarak bir arada kalıyoruz. Sonra maalesef bu olmadı. Süleyman'ın ölümünden sonra en büyük kralın ölümünden sonra en büyük düşüş oldu. Halk ikiye bölündü. Ve zamanla ikisi de kayboldu. Birlikte olsaydı, birlikte kalsalardı tarih başka olacaktı. Ama önce Asur sürgününü görüyoruz. İslam 721 sene önce. Sonra Babil sürgününü görüyoruz. İslam 586 sene önce. İkisi yok oldular çünkü bölündüler. Ve bu antlaşma bize bunu anlatıyor. Sen sadece Rab'la bir antlaşma yapmıyorsun. Bir kilisenin özü nedir? Ne zaman diyebiliriz bir kilise var? Değil sadece bir bina olsun. Bu çok çabuk boş kalabilir. Değil sadece bir grup insan olsun. Mesela birçok büyük kiliseler var Amerika'da, Afrika'da. İşte bir pastora bağlanıyorlar. Pastoru yani görmek için, pastoru dinlemek için bir araya geliyorlar. Pastorun ölümünden sonra ne oluyor? Hepsi dağılıyor. Kilise değil bu. Bu bir show. Ama aslında kilise yapan nedir? Antlaşma. Kardeşler birbirlerine bir antlaşma yapıp ciddi bir söz veriyorlar ki biz hep beraber kalacağız. Aramızda problem olacak, aramızda kıskançlıklar olacak, aramızda işte günah olacak. Ama gene de bir arada kalıyoruz. Bu antlaşmayı yapan bir grup imanlı kilise oluyor. Bu yok mu? Yani bir gün hemen yok oluyor. İsviçre'de, Şveçarya değil mi? 600 sene önce birkaç kasabanın muhtarları, öne gelenler bir araya gelip yemin ettiler. Bu 600 sene önce. Ve dediler ki biz birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Hep birbirimizi arkalayacağız. Siz bakmayın bugün İsviçre zengin bir devlet ama en uzun seneler İsviçre Avrupa'nın en fakir devletiydi. Çünkü orada sadece taş var, alpler var işte ve hiçbir bir şey büyümüyor orada. Ve bugüne kadar 600 sene geçti ve bugüne kadar bir devlet olarak bu sözünde duruyorlar. Antlaşma o kadar ciddi bir şeydir. 600 sene ayakta kalan bir söz. Biz de Rab'le bir antlaşma yaptık, onu bozmayalım. Ve birbirimizle de bir antlaşma yaptık, o da bozulmasın. Rab sizinle olsun.